Ayrım 3.
Gençler bile bu dik merdiveni tırmanırken nefes nefese kalıyor ve İstanbul'un bu asansörsüz apartmanlarına kalayı basıyorlardı. Zavallı kadıncağız, hasta ve yorgun haliyle nasıl tırmanacaktı bu kuleye? Hem de bavul üstünde geçen iki uykusuz geceden sonra. Olmazsa merdiven sağanlıklarında biraz dinlendirir ve soluk almasını sağlardı. Beyoğlu'nun, Cihangir'in o kışkırtıcı kalabalığında tarif edilemeyen bir çekicilik vardı. Caddede birbirlerine çarpa çarpa yürüyen kızla erkekte öğrenci kalabalığı, iki yana sıralanmış müzik dükkanlarından yükselen etnik müzik karmaşası, köftecilerden, hamburgercilerden yayılan kokular, genç kız kahkahaları, sinema afişleri, genç yüzleri parlatan ışıklar, sanat galerileri, çevreyi şaşkın şaşkın süzen turistler, rock, caz, hip hop kulüpleri, türkü barlar, post bıyıklı erkekler, travestiler, uzun saçlı, küpeli olanlar, pavyonlardan çıkan yıpranmış, ağır makyajlı konsomatrisler, balık pazarının çıldırtıcı yeme içme şehveti, çıplak ampuller altında pırıl pırıl parıldayan balıklar, renk renk meyve, sebze yığınları, peynir, pastırma dükkanlarından yayılan çemen kokusuna karışan ağır anason. Bütün bunlar Yusuf'un kanını kaynatıyor ve Boğaz kıyısında geçen sakin çocukluğundan sonra dünyanın bütün serüvenlerini birden yaşamaya başladığı duygusuna kapılmasına yol açıyordu. Eski yaşamına geleneklerden oluşan bir sükunet, yeni yaşamına ise şehvet egemendi. Birbirine sokulmuş insan kalabalığından yayılan kan, ter ve şehvet kokusu içinde yaşadığı ortamın pisliği, geceleri çöp bidonlarını deviren köpek sürüleri, lokantaların önüne atılan çöp yığınları, yürürken üzerine basmamaya dikkat ettiği sarhoş kusmukları, duvar diplerindeki çişler, rock kulüplerindeki koltuk altları terlemiş kızlar, bu şehvetin olmazsa olmaz öğeleriydi sanki. Şehvet insan teriyle, insan kanıyla birlikte gelen bir şeydi. Ama şimdi geçmişinden çıkıp gelen, daha doğrusu kendi isteğiyle getirdiği bir sevgili hayalet, bu yeni yaşama nasıl uyum gösterecek diye kara kara düşünüyor, işin içinden pek çıkamıyordu Yusuf. Valizi bir eline aldı, öbür eliyle yavaşça büyük hanımın koluna girdi ve usulca merdivenleri tırmanmasına yardım etti. 4. Aslında Yusuf boşuna üzülüyordu. Çünkü geçmişten gelen sevgili hayalet ne çevresindeki pisliğin farkındaydı, ne köhne apartmanın, ne de gürültünün ve kokuların. 2 gün önce evinden kovulmuş olmanın acısı ve böyle akıl almaz bir olayın başına gelmesinin şaşkınlığı gölgelemişti yüzünü. Yoldaki görünüşünün tersine. Bunun dışında hiçbir şey düşünemiyordu. Sanki uyuşturulmuş gibiydi. Galiba korkuyordu da biraz. Yıllardır çevresinde güvenli bir kale gibi yükselen ve sadece ailesinin anılarıyla baş başa kaldığı yalı duvarlarının dışına çıkarıldığından beri korkuyordu. Bu insanları, bu binaları, bu otomobilleri, bu sesleri, bu kokuları tanımıyordu ki. Yusuf'un kolunda merdivenleri yavaş yavaş tırmanırken başı dönüyor, uykusuz gecelerin acısı şimdi çıkmaya başlıyor. Bulanık zihninde yalıyı yaptıran paşa dedesini, anneannesini, annesinin ve dayısı İzzet Kemal'in siyah beyaz, kenarı tırtıklı fotoğraflarda kalan soluk hayalini görüyordu. Sanki biraz önce evi değil de onları terk etmişti. Zaten bütün aileyi yitirip de yalnız kaldığı günden beri bu dünyada yaşamıyordu. Çocukluğundan beri uzanıp hayaller kurmayı sevdiği hamağının güven verici rahatlığına sığınıyor. Kendi dışındaki olaylarla ilgilenmiyor. Zamanın geçişi ve yenilenen dünya her gün üzerine eğilerek ibrişimle desenler işlediği mısır keteni muslin kumaşlarının yanında sönük kalıyor. Anneanne diyor içinden. Benim evden isteyerek ayrılmadığımı biliyorsun. Onlar beni dışarı attı. Yoksa ben hiç sizleri bırakıp ayrılır mıydım evimden? Dedesi Ela gözleriyle gülümsüyor, onu teselli etmek istermiş gibi bakıyor. Arkasında anneannesinin yuvarlak sevecen yüzü beliriyor. Her halleriyle, üzülme kızım, biz her şeyi biliyoruz der gibiler. Ama sessiz, sadece bakışlarıyla. Nefes nefese kaldığı için bir sağanlıkta duvara dayanıp dinlenirken başı dönüyor. Boğazın suları yüzüne çarpıyor. Çünkü Karadeniz'den Marmara'ya doğru büyük bir şirep geçmekte. Şirebin yarattığı dalgalar kıyıya vuruyor. Suya eğilmiş küçük kızın yüzüne serin damlalar püskürtüyor. Balık ağlarının kokusu, yalıyı taşıyan sedir direklerin 100 yıldır suda kalmasının yarattığı ağır tatlımsı kokuya karışıyor. O sırada bir yelkovan sürüsü geçiyor. Denize değer gibi uçuyorlar. Küçük kızın denize eğildiği yerde suyun rengi daha açık. Sonra koyulaşıyor. Gemilerin geçtiği yerde koyu laciverde dönüşüyor. Arka bahçeden yayılan yasemin kokusu kaplıyor ortalığı. Yaseminler dedesinin kendi doğumu şerefine diktiği sevgili Manolyas'ın hemen yanında. Beyaz Kıbrıs Yasemini. Dedesinin en sevdiği koku olduğu için bahçıvanın bol bol diktiği yaseminler. Yüreğini bir kadife gibi sarıp sarmalıyor. Yasemin aklına gelince yanındaki Yusuf'u hatırlıyor birden. Bahçıvanın torunu, o terbiyeli, mahzun çocuk. Ama hemen unutuyor onu çünkü burnuna gelen Kıbrıs Yasemini kokusunu ve dedesinin ela gözlerini yitirmek istemiyor. Dedesi konuşmuyor, hiçbir şey söylemiyor ama bunda bir gariplik yok. Çünkü paşa dedesinin konuştuğunu hiçbir zaman duymamıştı ki o. Oğlu İzzet Kemal'in şehit düştüğü haberi geldiği gün paşayı vuran inme, konuşma yeteneğini de alıp götürmüştü. Leyla Hanım, dedesini hep nemli, ela gözleriyle kendisine bakan bir ihtiyar olarak hatırlardı. Yaz günleri yıpranmış hasır koltuğuyla birlikte taşınarak arka bahçeye çıkarılır, orada akşama kadar oturup ses çıkarmadan torununun oyunlarını ve o güzelim manolyaları, yaseminleri, erguvanları, taflanları, ortancaları, hercai menekşeleri seyrederdi. Küçük Leyla onun kucağına tırmanır, sakalıyla oynar, burnunu sıkar. Dedesinin ela gözlerinden taşan sevecenliği hissederdi. Ama bir gün o ela gözlerinin iki sıralı yaş döktüğünü görmüş, koskoca dedenin niye böyle çocuk gibi ağladığını anlayamamıştı. Paşa hiç değişmeyen yüz ifadesiyle gözyaşı döküyordu. Buruşuk yanakları ıslanıyor, yaşlar kır bıyığına kadar iniyordu. Şaşıran Leyla anneannesini çağırmış ve onun hep elbisesinin koluna sıkıştırdığı ipek mendilini çıkararak paşanın gözlerini kuruladığını görmüştü. Yıllar sonra bu olayı düşündüğünde resmi tamamlayan müziği de hatırlamıştı Leyla. Salondaki radyodan yayılan Rumeli türküsü bahçeye kadar geliyordu. İçli ve tiz bir kadın sesi. Çıkayım gideyim Urumeli'ne, arzuhal vereyim Beylerbeyi'ne türküsünü söylüyordu. Leyla büyüdüğü yıllarda bu türküyü ne zaman duysa dedesinin döktüğü gözyaşı gelirdi aklına. Hiçbir yerini kıpırdatamayan Bosnalı Abdullah Avni Paşa'yı ağlatan içli Rumeli türküsü onun da yüreğini kabartır, gözlerini nemlendirirdi. Paşa'nın dolduğu topraklara duyduğu hasretten mi yoksa uğruna onca savaştığı Rumeli toprağının kaybedilişine duyduğu acıdan mı ağladığını o yaşlarda hiç anlayamamıştı Leyla. İmparatorluğun Avrupa'daki topraklarının kaybedilmesi çok sevilen ve yası hiçbir zaman bitmeyen bir aile büyüğünün ölümü gibi algılanırdı o evde. Leyla daha çocukluğunda bunun kapanmayan ve hiçbir zaman da kapanmayacak bir yara olduğunu fark etmişti. Dedesi Bosnalı Abdullah Avni Paşa'nın at sırtında savaşan ve Rumeli topraklarını yitirmemek için her şeyi yapan subaylardan biri olduğunu öğrenmişti. Ama çabalar hiçbir işe yaramamış, dedesinin de doğduğu Rumeli toprakları peyderpey elden çıkmıştı. Rumeli bozgununda yollara düşen yüz binlerce muhacirin çektiği acı hep gözyaşı dökülerek anlatılırdı evde. Düşman geliyor feryadı duyulduğunda ocaktaki tenceresini bırakarak fırlayan insanlar, yollarda çekilen açlık, merhametli çingenelerden ekmek dilenen beyzadeler, bebeğini yollarda terk etmek zorunda kalan anneler, birbirini kaybeden kardeşler. Hemen her gün anlatılan konulardı. Paşanın akrabaları da aynı kaderi paylaşmış, bir gün Nevre Kop'tan yollara düşmüşlerdi. Önlerinde yürünecek yüzlerce kilometre vardı. Yeni doğum yapmış anılar uzun yola bir çare düşünmüş ve bebeklerini sırtlarına bağlamışlardı. Bunu yapamayan bazı kadınlar ise yollarda bebekleriyle çaresiz kalmışlardı. Çünkü saatlerce taşınınca bebek çok ağırlaşıyordu. Çaresizlikten bebeklerini yol kenarında terk eden analar görülmüştü. Nevrokop'tan yola çıkan paşanın akrabaları, anası babası öldürülmüş 2 yaşında bir oğlan çocuğunu da yanlarında taşıyorlardı. Bulgar çetecilerin baskınından önce ana baba çocuğu yatak odasındaki ceviz dolaba saklamışlardı. Karanlıkta kalan çocuğun bir süre dolapta uyuduğu, birkaç saat sonra açlıktan ağlayarak uyandığı, ciğerleri sökülene kadar ağlamasına rağmen gelen giden olmaması üzerine dolabın kapısını iterek açtığı tahmin ediliyordu. Çünkü dolabın kapısı açıktı ve çocuğun saklanmadan sağ kalması mümkün değildi. Ana babayla birlikte onu da diğer binlerce çocuk gibi öldürürlerdi. Çocuk emekleyerek oturma odasına kadar gitmişti. Annesi ve babası yerde yatıyorlardı. Annesi çıplaktı, memeleri açıktaydı. Çocuk annesinin yanına emekledi, onun süt vermesini bekledi ama annesi hiç kıpırdamıyordu. Bunun üstüne bebek annesinin kan sızan memesini ağzına aldı ve emmeye başladı. Akrabaları bu halde buldukları çocuğu annesinin memesinden ayırmakta zorluk çektiler. Çocuğun dudaklarına kan bulaşmıştı. Annesi ve babası Bulgar çeteciler tarafından öldürülmüş olan bu çocuk Bosna'da Abdullah Avni Paşa'nın yeğeniydi. Leyla'nın büyük amcasının çocuğu oluyordu. Yaya olarak yollara dökülen Balkan Harbi göçmenleri bu talihsiz oğlanı da sırtlarına sarmışlar ve İstanbul'a kadar getirmeye başarmışlardı. Aile yollara dökülen yüz binlerce insanla birlikte günlerce yürümüştü ve bir gün yanlarına aldıkları sınırlı erzak tükenince açlık çekmeye başlamışlardı. Tam o sırada Nevrokop'un fedakar çingeneleri imdatlarına yetişti. Eskiden her cuma gelir ekmek dilenirlerdi ve bunların kararmış torbalarına ekmek doldurulurdu. Şimdi ise onlar o torbalardan çıkardıkları ekmekleri en gerekli anda yardımseverlere geri veriyorlardı. Bu maceralı yolculukta yardım meselesi bir kez daha ortaya çıkacak ve bu kez aileyi kesin kez bir ölümden kurtaracaktı. Haftalarca yürüdükten sonra parçalanmış ayaklarıyla Kavala Limanı'na varabilmişlerdi. Oradan gemiye binerek İzmir'e gidecek, güvenliğe kavuşacaklardı. Ama o günlerde ana baba günü olan Kavala, Bulgar çetecileri tarafından kontrol ediliyordu. Bu çeteler göçmenleri acımasızca katlediyordu. Yakalanmaları halinde paşanın akrabalarını öldüreceği de kesindi. Aile vapura binmek için gayret ederken çetecilerin eline geçti. Kurşuna dizilmek üzere uzaklaştırıldıkları sırada çeteciler arasında çok sözü geçen bir reis öne çıktı. Bu insanları bırakmalarını emretti. Anlattıklarına göre bu çetecinin adı Lademir'di. Ailenin büyüklerinin yaptığı hayırlardan biri de Hristiyan çocukları eve alıp yetiştirmek, tahsillerini tamamlamalarını sağlamaktı. Lademir de o konakta büyüyen çocuklardan biriydi ve şimdi kendisini yetiştiren ailenin yok olmasına gönlü razı olmamış ve vapura bindirilmeleri talimatını vermişti. Dalgalı denizde vapur onları beşik gibi sallar ve içlerini dışarına çıkarırken güvertede yer bulmanın hoşnutluğu içinde Lademir'e dua etmişlerdi. Bu hikaye yalıya gelen göçmen akrabaları tarafından anlatılmış ve büyükleri yoluyla Leyla'ya geçmişti. Ve bir gün bu acıklı hikayeyi düşünürken aklı Lademir'e takılmıştı. Onun kaderi ne olmuştu acaba? Makedonya'nın tehlikeli tuzaklarından birinde bir kurşunla göçüp gitmiş miydi bu dünyadan? Yoksa daha sonra Bulgaristan'ın kurtuluşuna rol oynamış Vladimirlerden birisi olarak tarihe mi geçmişti? Kim bilir? Leyla ailenin hep Lademir diye bahsettiği kişinin gerçek adının Vladimir olduğunu tahmin ediyordu. Bütün İstanbullular gibi Paşa ailesi de 1912'deki Balkan Harbi bozgununun acılarını birebir yaşamış ve günlerce yol yürüyerek canlarını kurtaran bu perişan insanlara yardım etmeye çalışmıştı. İstanbul'a varan yüz binlerce Rumeli Türk'ünü yatıracak, besleyecek, yaralarını saracak yer yoktu. Bu yüzden gelenler cami avlularına, hastane bahçelerine, hükümet binalarına, hayırseverlerin evlerine sığınmışlardı. İstanbul'un her köşesinden bir feryat yükseliyor, yolda yakınlarını yitirmiş, evinden, yurdundan, ocağından, tarlasından olmuş aç, hasta, yaralı, soluk benizli insanların çığlıkları yürek paralıyordu. Abdullah Avni Paşa yakınlarını yalıda ağırlamakla kalmamış, 100 kadar hemşiresini yalının bahçesine almış, çadırlar, kazanlar kurdurmuş ve birçok İstanbul ailesi gibi onların acısına merhem olmaya çalışmıştı. Erkekler ile kadınlar 2 büyük çadıra ayrılmıştı. Geceleri kadınlarla yatan çocuklar aradan bir iki gün geçip de karınları doyunca bahçenin kuytu köşelerini keşfe çıkmışlar ve türlü maskaralıklarla ev sahiplerine gülümsetir olmuşlardı. İstanbul kan ağlıyordu. Ama hayat da devam ediyordu bir yandan. Çok merhametli bir insan olan paşa, gür kaşları altından çocukları büyük bir sevecenlikle seyrediyordu. Leyla'nın annesi, handan çocuklara kol kanat germiş, onların bir dediklerini iki etmiyordu. Yılının haremi ve selamlık bölümü arasında eski kaç göç zamanlarında yemek aktarılmasını sağlayan yatay bir dönme dolap vardı. Haremde pişen yemekler şimdi kullanılmayan bu dolabın gözlerine konur, sonra dolap döndürülerek yemek kaplarının selamlığa geçmesi sağlanırdı. Özellikle selamlıkta misafir bulunduğu zamanlarda işe yarayan bir dolaptı bu. Ama muhacir çocuklar iki günde bu heyecan verici oyuncağın varlığını keşfetmişlerdi. Eğilip der top olarak bir taraftan dolaba giriyor, öte taraftan çıkıyorlardı. Bu son derece zevkli oyun dolap bozulana kadar devam etti ve Leyla'nın anneannesi Üftade Hanım'ın ancak bundan sonra oyundan haberi oldu. Handan çocuklara acımış ve dolabın bozulması pahasına bu küçük sırlarını annesinden saklamıştı. Şefkate ve oyuna o kadar muhtaçlardı ki. Bir süre sonra hükümet Rumeli muhacirlerine Adapazarı'nda, Bergama'da, İstanbul'da, Bursa'da araziler ve evler vermiş ve oralara yerleşip hayata tekrar başlamalarını sağlamıştı. Ama Rumeli bozgunu ve Muzaffer Osmanlı ordularının üst üste yenilgiler alması, Çatalca gibi İstanbul'un burnunun dibindeki bir mevkide bile perişan olması, imparatorluğun sonunu getiren uğursuz bir işaret gibi algılanmış, okullarda ders başlamadan önce her sabah Rumeli için ağıtlar söylenip gözyaşı dökülmüştü. Bütün bunlar anlatılmıştı Leyla'ya. O yalıda kendisi doğmadan önce yaşanan her şey belleğindeydi. Anneannesinin anlattıkları defterlere geçirmiş, soluk aile fotoğraflarını saklamıştı. Zaten anneanneden başka olayları kendisine anlatacak kimse de yoktu ortalıkta. Paşa dedesinin konuştuğu zamanlara yetişememiş, onu hep susan bir ihtiyar olarak görmüştü. Annesi ise onu doğururken ölmüştü. Dayısı İzzet Kemal, işgal İstanbul'unda İngilizler tarafından şehit edilmişti. Bu yakışıklı, kumral dalgalı saçlı dayıyı sadece resimlerinden tanıyordu. Bu yüzden yalıda baş başa kaldığı anneannesi Üftade Hanım'dan başka onu aile hikayelerini anlatacak kimse yoktu. Leyla belki de bu yüzden kendisine anlatılanları kutsal bir aile emaneti olarak kabul etmiş, hiç unutmamıştı. Sanki bu olaylardan birini unutsa, yanlış hatırlasa ya da bir gün aklından geçirmese bütün aile yok olacaktı. Leyla'nın belleği, Bosnalı Abdullah Avni Paşa ailesinin yaşadığının tek kanıtı, onların görkemli geçmişinin tek yuvasıydı. Kendisi bu aileyi düşünmediği gün gerçekten ölmüş olacaklardı. Gerçi paşa dedesinin ölümünden sonra yalı satılmış, ellerinden gitmişti. Ama yine de o evi görmek, bahçedeki ağaçlara eliyle dokunmak, yaseminlerin kokusunu duymak bu hatıraları bin bir ayrıntıyla zenginleştiriyor. Leyla'nın zihninde oluşan bir şehrain gibi hayatını geçmişin ışıltılarıyla dolduruyordu. Çekmecelerdeki lavanta kokan Müslim çamaşırlarını karıştıran hoyrat kıllı eller onu sadece evinden, yuvasından değil ailesinden de koparıp sokağa atmıştı. Leyla korkuyordu. Şimdi Cihangir'deki evin dik merdivenlerinden başı dönerek soluk soluğa yukarı çıkarken panik içinde ailesini, dedesini, anneannesini, annesini düşünmesi bu yüzdendi işte. Yusuf hakiki deriden yapılmış, sert ve epeyce ağır valizi taşırken gözü tıkanarak, soluğu kesilerek kat aralarında dinlenmeye ve kendini toplamaya çalışarak merdivenleri tırmanan kadın için kaygılanıyordu. Beşinci kata vardıklarında büyük hanımın kolunu, bacağını kıpırdatacak hali kalmamıştı. Göğsü sızlıyor, başı dönüyordu. Yusuf bir kapının önünde durdu, elindeki valizi kirden beyaz rengi görünmez olmuş mermer zemine bıraktı. Leyla hayal meyal taşların da kendisi gibi ihtiyarlamış ve yıpranmış olduğunu gördü. Sonra içeri girdiler. Biraz soluklanan Leyla artık anılarından sıyrılmış, adım attığı bu yeni ortamı gözden geçiriyordu. Loş dairede ilk gördüğü şey müthiş bir perişanlık, dağınıklıktı. Toz içinde rengi akmış kahverengi kadife bir divan, üstünde kirli tabaklar, duran küçük formika bir masa, yıpranmış sandalyeler, küçük bir kitaplıktaki kitaplar gözüne çarptı. Yerde alacalı bulacalı bir kilim iç geçirdi. Çevresinin farkına vardıkça yüreği daraldı. Yıllardan beri böyle bir yer görmemişti Leyla. Belki eskiden de görmemişti. Hiç görmemişti. Ceviz ağacı kasalı eski Philips radyonun üstüne bile sakız gibi dantel örtüler yerleştirilen bir evde büyümüş olmanın alışkanlığıyla hiçbir şeye değmemeye çalışarak içeri girdi. Duvarlar öylesine nem çekmiş ve lekelenmişti ki bir zamanlar koyu sarıya boyandığını anlamak için çok dikkatli bakmak gerekiyordu. Odanın bir köşesine duran küçük bir elektronik org ve kırmızı bir elektro gitar dikkatini çekti Leyla'nın. Bu müzik aletlerine de aşina değildi. Durumun farkında olan Yusuf ezilip büzülerek onu kadife divana oturttu. Valizi özenle divanın arkasına yerleştirdi. "Pek uygun değil sanırım ama" diye bir şeyler mırıldandı ama ne dediği de pek anlaşılmıyordu. Yusuf'un oldum olası Leyla karşısında eli ayağı dolaşırdı böyle. Hele bu durumda. Yusuf hemen mutfağa koştu. Leyla'nın kulağına tıngır mıngır kapkacak sesleri geliyordu. Biraz sonra elinde iki fincan çayla boy gösterdi Yusuf. Leyla'ya çay sundu. Tam o sırada çok yakın bir yerden okunan ikindi ezanı duyulmaya başladı. Sonuna kadar açılmış hoparlörler müezzini sanki evin içine getirmiş gibiydi. Eskiden sabah, ufşak, hüzzam, evi çıras makamlarında okunan ezanlardan bir haber, makam bilmeyen bir adam bas bas bağırıyordu. Leyla'nın çay fincanını tutan elinde küçük bir titreme gördü Yusuf. Demek ki yorgunluk bu demir iradeyi bile alt etti diye düşündü. Yüreği bu solgun yüzlü, zayıf, yorgun ve gözlerinin altı mosmor halkalarla dolmaya başlayan yaşlı kadına karşı sonsuz bir acıma hissiyle doldu. Onu usulca kaldırdı ve bir odaya götürdü. Küçük bir odaydı bu. Köşede tek kişilik bir yataktan başka hiçbir eşya yoktu. Yusuf Leyla'ya yatağı gösterdi ve biraz uzanması için ısrar etti. Valizini de getirip yanına koyduktan sonra akşama görüşeceklerini söyleyip çıktı. Leyla'nın canına minnetti. O da bir yere uzanmak için karşı konulmaz bir ihtiyaç duyuyordu. Ama yatağın üstündeki tozlu battaniye baş izleriyle rengi koyulaşmış yastık dikkatini çekti. Valizini açtı. Oradan krem rengi ipek bir kombinezon çıkardı. Yastığın üzerine yerleştirdi. Ancak ondan sonra koydu başını yastığa. İpek çamaşır boğaz içinin nemini taşıyordu. Serin, temiz ve lavanta kokulu. Uykuya dalmadan önce yalının bahçesinde fokur fokur kaynayan çamaşır kazanlarından yükselen mis gibi kokular geldi burnuna.